Ayrım 17. Nils Holgersson'un serüvenleri. Selma Lagerlöf. Sayfa 169. Taberg'den Husqvarna'ya. Cuma 15 Nisan. Çocuk bütün gece uyanık kaldı. Ama sabaha karşı daldı ve rüyasında annesiyle babasını gördü. Onların yüzlerini zor seçebiliyordu. İkisinin de saçları kırlaşmış, yüzleri kırışmıştı. Nils'e onun ardından yana yakıla böyle yaşlandıklarını söylüyorlardı. Nils heyecanlanmış hem de şaşırmıştı. Çünkü hep onu başlarından savarlarsa, anasıyla babasının sevineceğini sanmıştı. Nils uyandığında aydınlık, pırıl pırıl bir sabah vardı. Mutfakta bulduğu bir parça ekmeği yedi, sonra inekle kazlara yem verdi. Daha sonra ineğin bitişikteki çiftliğe gidebilmesi için ahırın kapısını açtı. Komşular onu görünce elbet sahibine bir şey olduğunu anlarlar, koşup ölüyü bulurlar ve gömerlerdi. Kazlarla çocuk göğe havalandılar. Az sonra yanları neredeyse dimdik, tepesi güdük, koca bir dağ gördüler. Herhalde Taberg Dağı bu olmalıydı. Dağın doruğunda Akke ile Yiksi, Kaksi, Kolme, Neja, Visi, Kusi ve 6 genç kaz onları bekliyorlardı. Beyaz erkek kazla İpek Düğün, parmak çocuğu yanlarında getirdiklerini görünce, sevinç çığlıklarından, kanat çırpmalarından, tıslamalardan meydana gelen bir şenliktir koptu. Orman Taberg'in yamaçlarında, hayli yukarılara kadar tırmanıyorsa da, doruk çıplaktı ve etraf alabildiğine görülüyordu. Doğuda, güneyde ve batıda, koyu renkli çam ormanları, kara turba yatakları, henüz buzu çözülmemiş gölleri ve mavimtırak dağ tepeleriyle fakir bir yayladan başka bir şey görünmüyordu. Yaradan'ın buraya pek de emek vermediği her haliyle belliydi. Fakat gözünüzü kuzeye çevirdiniz mi, iş birdenbire değişiyordu. Burası özene bezene yaratılmış gibiydi. Her yerde güzel dağlar, tatlı vadiler, ta buzlarından kurtulup pırıl pırıl yanan, sanki suyla değil de mavi ışıkla dolmuşa benzeyen Büyük Vetten Gölü'ne kadar kıvrıla kıvrıla akıp giden ırmaklar vardı. Vetten Gölü bütün kuzeyi güzelleştiriyordu. Sanki gölün içinden gök mavisi bir ışık yansıyor ve toprağın üstüne yayılıyordu. Ağaç kümeleri, yükseltiler, çatılar, çan kuleleri ve Jönköping şehri gözü okşayan bu tatlı mavilikte yüzüyor gibiydi. Ertesi gün kazlar yollarına devam edip Mavi Vadi'ye uçtular. Keyifleri pek yerindeydi. Çığlık çığlığaydılar. Kulakları işiten herkese seslerini duyurmaya azmetmiş gibiydiler. Bu bölgede baharın ilk güzel günüydü. O güne kadar bahar, önce yağmurlar ve fırtınalarla işe başlardı. Ama bugün bu güzel hava, yaza, sıcağa, yemyeşil ormanlara duyulan bu özlem, herkesin yüreğini sarmış, herkesi gevşetmiş, kimse de her günkü işleri yapacak mecal bırakmamıştı. Yukarıda, yükseklerde, yaban kazlarının hür ve sevinç dolu geçişlerini fark eden herkes, elindeki işi bırakmak için bunu vesile sayıyor, başını kaldırıp gözleriyle onları takip ediyordu. Kazların ilk farkına varanlar, toprağın bağrından madeni koparmaya çalışan Taberg madencileri oldu. Kazların bağırtılarını işitince, maden çukuru kazmayı bıraktılar. İşlerinden biri haykırdı.
"Nereye gidiyorsunuz?
Nereye gidiyorsunuz? Kazlar bu sözleri anlamıyorlardı. Fakat oğlan eğilip cevap verdi.
Kazması küreği olmayan yere.
Madenciler bu cevabı duyunca, kazların bağırışını kulaklarında insan sesine çeviren şeyin, bizzat kendi özlemleri olduğunu sandılar.
Biz de sizle gelelim. Biz de sizle gelelim.
Diye seslendiler.
Bu yıl olmaz.
Diye karşılık verdiniz.
Bu yıl olmaz.
Yaban kazları hep bağırışarak Taberg'in kıyısından Musjö'ye doğru uçuyordu. Musjö ile Vetern arasında ince toprak dilimi üstünde büyük fabrikalarıyla Jönköping şehri yer alıyordu. Kazlar önce Musjö kağıt fabrikasının üstünden geçtiler. Tam öğle tatilinden sonraki işbaşı saatiydi ve işçiler kümeler halinde fabrika kapısına doğru gitmekteydiler. Yaban kazlarını duyunca biraz durdular ve göğü dinlediler.
''Nereye gidiyorsunuz?''
diye bağırdı bir işçi. Yaban kazları anlamadılar. Fakat çocuk gene karşılık verdi.
''Makinesi kazanı olmayan bir yere!''
İşçiler kendi özlemlerinin dile geldiğini sandılar.
''Biz de sizinle gelelim!''
diye bağırdı birçoğu.
''Bu yıl olmaz!''
dedi Nils. Yaban kazları Vetern Gölü'nün kıyısındaki ünlü kibrit fabrikasının üstüne geldiler. Fabrika bir kale gibi büyüktü. Yüksek bacalarını göğe doğru uzatıyordu. Avluda kimseler yoktu. Fakat büyük bir salonda genç işçi kızlar kibrit kutularını dolduruyorlardı. Hava güzel olduğu için pencerelerden birini açmışlardı. Kazların çığlıkları buradan onlara kadar geliyordu. Genç bir kız elinde kutusu dışarıya sarktı ve yukarılara seslendi.
''Nereye gidiyorsunuz?''
Nils karşılık verdi.
''Işığa da, kibrite de ihtiyaç olmayan bir yere!''
diye bağırdı. Genç kız bir kaz bağırtısı duyduğuna emindi. Bu bağırtı içinde bazı kelimeleri seçer gibi olmuş ama tam da anlamamıştı. Gene de
''Ben de sizinle geleyim!''
diye cevap verdi.
''Bu yıl olmaz!''
diye bağırdı Nils. Fabrikaların doğusunda şehir olmayı aklına koymuş, bir kır kasabası görüntüsündeki Jönköping yükseliyordu. İnce uzun Vetern Gölü'nün hem doğusundaki hem batısındaki kıyıları yüksek ve sarttı. Ama güney ucunda kumlu yamaç, sanki gölün kıyısına gelecek bir geçit verebilmek için düzleşmişti. Bu geçitin ortasında, doğudaki ve batıdaki dağlar arasında, önünde Vetten, ardında Musjö gölleriyle şehir yer alıyordu. Kazlar Jönköping'in üstünden geçerken, hep aynı farfarayı sürdürüyorlardı. Ama şehirde kimse onlara aldırış etmedi. Zaten şehirlilerin sokak ortasında durup da yaban kazlarına sesleneceklerini ummak boştu. Gezi Vetern Gölü boyunca devam etti. Kazlar Sanna Sanatoryumunun üstüne geldiler. Birkaç hasta ilkbahar havasından yararlanmak için taraçıya çıkmıştı. Kazları duydular. İşlerinden biri zor işitilebilen zayıf bir sesle
''Nereye gidiyorsunuz?''
diye sordu. Çocuk da buna
''Acısı sızısı olmayan ülkeye''
diye cevap verdi.
''Biz de sizinle gelelim.''
''Bu yıl olmaz.'' dedi çocuk. ''Bu yıl olmaz.'' Biraz sonra kazlar Husqvarna'ya geldiler. Husqvarna bir vadinin içindeydi. Sarp ve güzel dağlar çevreliyordu vadiyi. Vadinin dibinde bir akarsu, küçüklü büyüklü çağlayanlar yaparak hızlı hızlı akıyordu. Dağların yamaçlarında kocaman fabrikalar, imalathaneler, vadinin içinde de bahçeli işçi evleri vardı. Evlerin ortasında okul yükseliyordu. Kazların geldiği sırada zil çaldı. Sıra sıra çocuklar kapılardan sökün ettiler. O kadar çoktular ki teneffüse çıktıkları avlu çocukla doldu. Yaban kazlarının seslerini duyunca
''Nereye gidiyorsunuz?''
diye bağırdılar.
''Kitabı dersi olmayan bir yere''
diye cevap verdi Nils.
''Bizi de götürsenize.'' ''Bu yıl olmaz, gelecek yıla''
dedi Nils.
''Bu yıl olmaz, gelecek yıla.''
(18) Büyük Kuş Gölü. Yaban Ördeği Jaro. Veten Gölü'nün doğusunda, büyük ve dümdüz bir ovanın ortasında Taken Gölü vardır. Büyük bir göldür Taken Gölü. Eski zamanlarda daha da büyükmüş. Fakat insanlar verimli ovada, gölün çok yer kapladığı kanaatine varmışlar. Kurutup, boşalan topraktan tarla olarak yararlanmayı kurmuşlar. Ama suyu tam boşaltamamışlar. Bunun için göl pek küçülmemişse de sığlaşmıştı. Hiçbir yeri bir metreden fazla derin değildi. Kıyıları da bataklık haline gelmişti. İçinde birçok bataklık adaları göze çarpıyordu. Başıyla gövdesi havada olmak şartıyla kökünün suya dalmasından hoşlanan bir bitki soyu vardır. Kamışlar. Hiçbir yerde Taken Gölü ile adacıklarının sığ kenarlarında olduğu kadar iyi kamış yetişmez. Bu kamışlar hem insan boyunu aşacak kadar uzun, hem de aralarından kayıkla zor geçilecek kadar sıktır. Kamışlık, gölün etrafında yeşil bir kuşak gibidir. Suya ancak insanların açtığı yollardan ulaşılabilir. Kamışlar, insanların göle yanaşmasına engeldir. Ama birçok hayvan için tam tersine iyi bir barınaktır. Kamışlığın içinde suları durgun, yemyeşil kanallar ve gölcükler vardır. Buralarda çeşitli su bitkileri yetişir. Sivrisinek yumurtalarıyla kurbağa yavruları da boldur. Bu küçük gölcüklerin ve kanalların kenarlarında kuytu yerler vardır. Buralarda da su kuşları kuluçkaya yatar, düşmanları tarafından rahatsız edilmeden ve yiyecek sıkıntısı çekmeden yavrularını büyütürler. Kamışların arasında inanılmayacak kadar çok kuş yaşar. Buranın ne güzel bir barınak olduğu duyuldukça da kuşların miktarı artar durur. Taken kıyılarında ilk yerleşen kuşlar yaban ördekleri oldu. Bugün de orada binlerce yaban ördeği yaşar. Ama şimdi gölün sakinleri yalnız onlar değildir. Burasını artık kuğular, karabataklar, su tavukları, kaşık gagalı ördekler ve daha birçok kuşlarla paylaşmak durumundadırlar. Taken, bütün memleketin en büyük kuş gölüdür. Kuşlar böyle güzel bir barınak buldukları için kendilerini talihli sayabilirler. Fakat kamışlıktaki bu saltanatın daha ne kadar süreceği belli değildir. Çünkü gölün büyük, verimli bir toprak alanını kapladığını insanlar hala unutmadılar. Gölü kurutma lafı hala ikide bir ortaya atılır. Bu iş gerçekleşirse binlerce kuşa yol gözükecektir. Nils Holgersson'un yaban kazlarıyla dolaştığı sıralarda Taken kıyılarında Jaro adında bir erkek yaban ördeği vardı. Gençti. Henüz bir yaz, bir güz, bir kış görmüştü. Şimdi ilk defa bahar görüyordu. Kuzey Afrika'dan yeni gelmişti. Bu geliş biraz erken olmuştu. Çünkü Taker'in kenarına ulaştığı zaman göl daha buzla kaplıydı. Bir akşam Jaro, gölün üstünde öteki erkek ördeklerle bir o yana bir bu yana uçarak eğlenirken birdenbire silah sesleri duyuldu. Jaro göğsünden vuruldu. Ölüm kapıyı çalmıştı. Ama gene de avcılar tutup etini yemesinler diye uçabildiği kadar uçtu. Nereye gittiğini düşünmüyordu bile. Sadece oralardan uzaklaşmak istiyordu. Sonunda dermandan kesildi, uçamaz oldu. Artık gölün değil, Taken yakınlarında bir çiftliğin üzerindeydi. Bitkin bir halde çiftlik kapısının önüne düştü. Biraz sonra genç bir yanaşma avludan geçti. Jaro'yu görüp aldı. Fakat rahat ölmek isteyen Jaro, can havliyle yanaşmanın parmağını ısırdı. Kendini kurtaramadı ama yaptığı işin bir faydası oldu. Yanaşma onun ölmemiş olduğunu anladı. Hiç zedelemeden çiftlik sahibine götürdü. Çiftliğin sahibi, sevimli yüzlü, genç bir kadındı. Jaro'yu derhal yanaşmanın elinden aldı. Kuşun sırtını okşadı. İnce boynunun tüyleri arasından sızan kanları sildi. Sonra onu dikkatle süzdü. Parlak koyu yeşil başının, beyaz gerdanının, kızıl kahverengi sırtının ve koyu mavi kanatlarının ne kadar güzel olduğunu gördü. Ölürse pek yazık olur diye düşündü. Hemen bir sepetin içine öteberi koyarak Jaro'yu oraya yatırdı. Bunlar yapılırken ördek hep kanatlarını çırpmış ve kurtulmaya çalışmıştı. Ama insanların kendisini öldürmek istemediklerini anlayınca içi rahat etti, sepete kuruldu. Çektiği acı ve kaybettiği kan yüzünden ne kadar dermansız kaldığını şimdi anlıyordu. Evin hanımı sepeti aldı, ocağın kenarında bir yere koydu. Jaro çoktan gözlerini yummuş, uyumuştu. Bir aralık Jaro, hafifçe dürtüldüğünü duyarak uyandı. Ama gözlerini açınca korktu. Az kalsın aklı başından gidecekti. Tamam, artık kurtuluş yoktu. Çünkü insanlardan da, yırtıcı kuşlardan da daha tehlikeli biri, uzun tüyleriyle av köpeği Sezar karşısına dikilmiş, onu kokluyordu. Jaro, daha geçen yaz, henüz sapsarı bir palazcıkken, kamışlıkta, "Sezar geliyor! Sezar geliyor!" diye bağırışıldığını duyunca ödü patlardı. Beyaz kahverengi köpeğin dişlerini göstere göstere sazlar arasında yüzdüğünü, uzaktan gördüğü sıralar, bir gün onun böyle başında dikileceği aklının köşesinden bile geçmezdi. Şu talihin işine bak ki, sonunda onu düşüre düşüre Sezar'ın oturduğu çiftliğe düşürmüştü. İşte köpek karşısındaydı. Sezar,
"Sen kimsin?"
diye homurdandı.
"Bu eve nasıl girdin? Senin yurdun kamışlık değil mi?"
Jaro güç bela,
"Eve girdiğim için darılma Sezar,"
diyebildi.
"Bunu isteyerek yapmadım. Vurulmuştum. İnsanlar beni bu sepete yatırdılar."
"Ya, demek insanlar bu sepete koydular. Şu halde seni iyi etmek istiyorlar. Bence ellerine geçmişken seni yeseler daha iyi ederlerdi. Ama bu evde kimse sana dokunamaz. Bana öyle korkarak bakma. Taker'inde değiliz."
Sezar bunu söyledikten sonra döndü, ocağın önüne yattı. Bu korkunç tehlikenin atlatıldığını görünce, Jaro'ya da eski dermansızlığı çöktü, yeniden uyuyakaldı. Jaro ikinci defa uyandığı zaman yanında İçleri arpa lapası ve su dolu iki kap buldu. Hala bitkindi. Fakat karnı acıkmıştı. Onun için hemen yemeye başladı. Evin hanımı, ördeğin seve seve yediğini görünce yaklaştı, onu okşadı. Pek keyifli görünüyordu. Sonra Jaro gene uyudu. Günlerce yemekten ve uyumaktan başka bir şey yapmadı. Bir sabah kendini çok iyi hissetti. Sepetten çıkıp yürümeye başladı. Fakat fazla gidemedi. Yere yıkıldı ve kalkamadı. O zaman Sezar yanına geldi, kocaman ağzını açtı, onu yakaladı. Jaro ilk anda köpeğin kendisini parçalayacağını sanmıştı. Fakat Sezar bir şey yapmadı. Götürüp onu sepete koydu. Bundan sonra da Jaro, Sezar'a karşı büyük bir güven beslemeye başladı. Hatta ertesi gün, yeniden yürüme denemesi yaptığında, doğru köpeğin yanına gitti, yattı. Artık onunla dost oldular. Jaro her gün Sezar'ın ayaklarının arasına oturuyor, rahat rahat uyuyordu. Ama Sezar'dan daha fazla evin hanımına bağlıydı. Ondan hiç mi hiç korkmuyordu. Hatta yem getirdikçe başını onun ellerine sürüyordu. Genç kadın odadan çıkınca Jaro mahzun mahzun içini çekiyor, geri gelince de ona kendi diliyle hoş geldin diyordu. Jaro bir zamanlar insanlarla köpeklerden ne kadar korktuğunu unutmuş gitmişti. Onları sevimli ve uysal buluyor, buna seviniyordu. Taken kıyısındaki yaban ördeklerine eski düşmanlarının hiç de tehlikeli olmadığını ve onlardan boşuna korkulduğunu anlatmak için bir an önce iyi olmayı istiyordu. Bu evdeki insanlar gibi Sezar'ın bakışları da Jaro'nun içine ferahlık ve güven veriyordu. Yalnız evde bakışlarından rahatsız olduğu biri vardı. Evin kedisi. Kedi bir şey yapmıyordu. Ama Jaro ona bir türlü ısınamıyordu. Bu hayvan insanları sevdiği için ördekle boyna alay ediyordu.
''Sana sevgilerinden mi baktıklarını sanıyorsun?'' diyordu. ''Dur bakalım, hele biraz semir de görürsün. Hemen kafanı keserler. Bilirim ben onları.''
Jaro bütün kuşlar gibi yumuşak başlıydı. Kedinin bu sözlerine pek üzülüyordu. Demek evin hanımı onun boynunu koparacaktı. Hayır, buna asla inanamazdı. Onun da gelip saatlerce sepetinin yanında oturup kendisiyle konuşan küçük oğlunun da böyle bir şey yapacaklarına inanamazdı. Her ikisi de onu candan seviyorlardı. Tıpkı kendisinin de onları sevdiği gibi. Jaro bundan emindi. Emin olmak istiyordu. Bir gün Sezar'la Jaro ocağın önünde her zamanki yerlerinde yatarlarken kedi ocak taşının üstüne oturdu ve gene yaban ördeğine takılmaya başladı.
Gelecek yıl taken kurutulup tarlaya çevrilince siz yaban ördekleri bakalım ne yapacaksınız? Dedi.
Jaro yerinden fırladı.
Sen neden söz ediyorsun?
Diye bağırdı.
Sahi, senin insan oğlunun dilinden benim kadar anlamadığını unutmuştum,
dedi kedi.
Yoksa buraya gelen adamların ne konuştuklarını anlardın. Onlar Taker'in gölünün akıtılması lazım geldiğini, gelecek yılda göl yatağının kuruyup kerpiç gibi olacağını söylediler. Onun için siz yaban ördeklerinin hangi yörüye gideceklerini bir sorayım dedim de.
Bu sözleri işitince Jaro'nun kan beynine sıçradı. Bir yılan gibi tıslayarak kediye çıkıştı.
Sen bir su tavuğu kadar kötü kalplisin. İnsanları gözümden düşürmek istiyorsun. Ben onların böyle bir niyetleri olduğuna inanmıyorum. Çünkü göl yaban ördeklerinin malıdır. Bunu elbet insanlar da bilirler. Bu kadar kuşu neden yersiz yurtsuz bırakıp felakete uğratsınlar? Sen mutlaka beni korkutmak için yalan uyduruyorsun. İnşallah Kartal Gorgo benini parçalar senin. İnşallah hanım da bıyıklarını dibinden keser.
Fakat Jaro çıkışmakla kediyi susturamadı.
Sen beni yalan söylüyor belli,
dedi kedi.
Sor bakalım Sezar'a. Dün akşam o burada, odadaydı. Doğrusunu o söylesin.
Jaro köpeğe döndü.
Sezar,
dedi.
Sen insanların dilini kediden daha iyi anlarsın. Onun konuşulanları yanlış anladığını söyle. İnsanlar takerini kuruturlar ve yatağını tarlaya çevirirlerse neler olacağını bir düşün. Yetişmiş ördekler için ne su mercimeği ne de başka su otları kalır. Küçükler de artık balık yavrusu, kurbağa yavrusu, sivrisinek yumurtası bulamazlar. Kamışlar kurursa parazlar uçmayı öğreninceye kadar nerede saklanır? Bütün ördekler göçmek, başka yurt aramak zorunda kalır. Ama takern gibi yurt nerede bulunur? Söyle Sezar, kedi yanlış anlamış değil mi?
Sezar'ın tavrında da bir acayiplik vardı. Durup dururken esnedi, uzun burnunu pençelerinin üstüne koydu ve derin bir uykuya dalıverdi. Kedi kurnaz bir gülüşle köpeği süzerek Jaro'ya,
''Sanırım Sezar cevap vermek niyetinde değil.'' dedi. ''O da öteki köpeklere benziyor. Bunlar insanların haksızlığını bir türlü kabule yanaşmazlar. Ama sen bana inan. Bak, insanların neden gölü kurutacaklarını da söyleyeyim. Eğer göl hala tamamen sizin elinizde olsaydı, belki de insanlar onu kurutmazlardı. Çünkü ördeklerden faydalanırlar. Fakat kamışlık artık karabataklarla, su tavuklarıyla, insanların yemediği daha başka kuşlarla doldu. Onun için insanlar da göle lüzum kalmadığını söylüyorlar.
Jaro kediye cevap vermeye tenezzül etmedi. Başını çevirip köpeğin kulağına bağırdı.
Sezar! Sezar! Ta kendi uçtukları zaman göğü bulut gibi kaplayacak kadar ördek var. Bunu sen de bilirsin. Kedinin sözleri hep yalan değil mi? İnsanlar bizi yersiz yurtsuz bırakmayı akıllarına bile getirmezler.
Sezar yerinden fırlayıp kediye öyle bir havladı ki zavallı kerevete zor kaçtı.
Ben uyurken gürültü yapmayı öğretirim sana,
dedi.
Gölün bu yıl kurutulacağını ben de duydum elbet. Ama bu iş bugüne kadar çok konuşuldu. Hiçbir seferinde de sorun çıkmadı. Ben kendi hesabıma gölün kurutulmasından hoşlanmam. Sonra nereye ava gideriz? Sen buna seviniyorsan aptalın tekisin. Takern'de kuş kalmazsa biz neyle vakit geçiririz?
17. ayrımın sonu. Sayfa 178.